İnsanların büyük bir bölümü dinin sadece belirli ibadetlerden oluştuğu gibi bir yanılgıya sahiptir. Oysa gerçek din, ibadetlerin yanı sıra kişiye Kur'an doğrultusunda bir bakış açısı ve güzel ahlak kazandırır. Dinine bağlı samimi bir Müslüman, Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak için hayatının her anında bu üstün ahlakı yaşamaya gayret eder. Hiçbir zaman ve hiçbir ortamda dürüstlüğünden, samimiyetinden, itidalli tavırlarından, saygı ve sevgi dolu yapısından, kısacası güzel ahlakından ödün vermez. Kur'an ahlakına sahip insanların oluşturduğu topluluklarda bu üstün özellikler doğal olarak yaşanır. Örneğin, Kur'an ahlakına uygun yaşam süren bir ailede, günümüz ailelerinde yaşanan sorunların hiçbiri yaşanmaz. Günümüzde anne ve babaya itaatsiz, doğru ile yanlışı birbirinden ayıramayan, saldırgan çocuklara ve çocuklarına doğru ile yanlışı anlatma gereği duymayan, onları başıboş bırakan, kendi aralarında dahi geçimsiz olan anne babalara çok sık rastlanır. Bu evlerde sevgi, saygı, merhamet ve şefkat yerine kavga ve hakaret hakimdir. Oysa Kur'an ahlakı yaşandığında anne babaya itaat eden, hatta Allah'ın emri gereği onlara öf bile demeyen, doğru ve yanlışı daha küçük yaşlarından itibaren ayırt edebilen, vicdanını kullanarak kötülüklerden uzak duran çocuklar yetişir. Çocuklarını din ahlakıyla yetiştirerek devlete ve millete hayırlı insanlar olmaları için çaba harcayan, kendi aralarında da sevgi ve saygıyı yaşayan, davranışları ve konuşmalarıyla çocuklarına örnek olan anne babalar ortaya çıkar. Aile bir devletin en temel birimidir. Aile yapısı güçlü olan bir milletin devlet yapısı da çok güçlü olur. Ancak aile yapısı çökmüş, manevi değerlerini kaybetmiş, bireyleri arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik, vefa duyguları körelmiş bir devletin güçlü olması mümkün değildir. Özellikle dinsiz bir toplumun hedef alındığı bazı ülkelerde bu manevi çöküş çok büyük bir hız kazanır ve ahlaki dejenerasyon toplumun her kademesinde kendini gösterir. Toplumsal hayat sadece karşılıklı maddi çıkarlar üzerine kurulur. Birbirlerine çok yakın aile bireyleri arasında dahi sevgi, kardeşlik, dayanışma, fedakarlık ve sadakat duyguları gibi manevi duygular köreldiğinde artık o milletin varlığını devam ettirebilmesi çok zor olur. Çünkü bu dejenerasyon yalnızca aile ortamlarında yaşanmakla kalmaz, toplumun tüm kesimlerine yayılır. Okullarda, arkadaş toplantılarında sevgi ve saygı yerine haset, ikiyüzlülük, alay, dedikodu gibi kötü tavırlar ortaya çıkar. İş yerlerinde de tüm sistem çıkar ilişkileri üzerine kurulu olur. Kimse kimsenin hakkını korumaz, adalet aranmaz, mazlumlara karşı şefkat ve merhamet duyulmaz. Kısacası böyle bir milletin bireylerinin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları imkansız hale gelir. İşte bu sebeple insanları dinsizliğe sürükleyen, bu yolla manevi değerlerini tahrip eden dinsizliğin dinlerinin fikri yönde çökertilmesi imanlı insanlara düşen büyük bir görevdir. Devletime bağlıyım, milletimi seviyorum diyen her bireyin dinsizlikle ciddi bir mücadele içinde olması gerekmektedir. Bugün dünyanın dört bir köşesinde terör, soykırım ve katliamlar yaşanmakta, masum insanlar hunharca öldürülmekte, suni sebeplerle birbirlerine düşman hale getirilen topluluklar ülkelerini kana bulamaktadır. Birbirlerinden çok farklı tarihlere, kültürlere ve toplumsal yapılara sahip olan ülkelerde meydana gelen bu olayların her ülkede kendine özgü bazı nedenleri ve kaynakları olabilir. Ancak biraz araştırıldığında her birinin ilginç bir ortak noktası olduğu görülecektir. Bu, dinsiz ideolojilerin toplumlar üzerinde yarattığı manevi tahribattır. Dinsiz ideolojilerin ortak özelliklerinden bir başkası ise militanlarını Darwinizmle eğitiyor olmalarıdır. Evrim teorisi, insanların kendilerini sorumlu hissedecekleri ve ahirette hesap verecekleri bir yaratıcı olduğu gerçeğini reddeder. Bu teorinin eğitimini gören bir insan da kendinin sorumsuz ve başıboş olduğunu zanneder. Bu nedenle de nasılsa kimseye hesap vermeyeceğim diye düşünerek her türlü insafsızlığı, ahlaksızlığı ve vicdansızlığı kolaylıkla yapar hale gelir. Evrim teorisinin terörizme verdiği ikinci önemli destekse bu teorinin insanı gelişmiş bir hayvan olarak göstermesidir. Dolayısıyla Darwinizme inananlar bir insanın öldürülmesini herhangi bir hayvanın öldürülmesi kadar kolay görürler. Bölücü terörün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bebekleri, kadınları, yaşlıları ve binlerce masum insanı gözünü dahi kırpmadan öldürebilmesinin ardında yatan neden tüm insanlık için tehlike oluşturan bu Darwinci anlayıştır. Darwinizmin bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan bir safsata olduğunun insanlara anlatılmasının önemi bu noktada tekrar ortaya çıkmaktadır. Darwinizmi bilimsel bir gerçek zanneden ve dini duygulardan uzak, Allah korkusu olmayan bazı kimseler, kendilerine Darwinizme dayandırılan ideolojilerin telkinine kolayca kapılabilmektedirler. Ve bu kapsamlı telkinin sonrasında, bir zamanlar herkes gibi sade birer insan olan kişiler tamamen değişmektedirler. Öyle ki, ellerine silah alıp dağa çıkabilmekte, masum insanların canına kastedebilmekte ve devlete karşı ayaklanabilmektedirler. Çünkü bu kişilere Allah, din, vatan, millet ve bayrak sevgisi yerine dinsizlikleri ve kanlı katliamlarıyla ünlenmiş Stalin'i, Lenin'i, Mao'yu sevip saymaları, insanı hayvan gibi gösteren Darwin'in teorisine göre düşünmeleri öğretilmektedir. Oysa Allah'ın varlığının delilleri ve Kur'an'da bildirilen güzel ahlak anlatıldığında insanların düşmanlığı, savaşı ve kaos ortamlarını kendilerine hedef edinen bu tür ideolojilere saplanmaları imkansız hale gelir. Allah'a iman eden, ahirette her yaptığının hesabını vereceğini bilen bir insan, Kur'an ahlakından dolayı devletine ve milletine güçlü bir bağla bağlanır. Allah'tan korkan bir insanın devletine, milletine en küçük zarar dokunduracak bir harekete dahi göz yumması söz konusu değildir. Çünkü Allah'tan korkan bir insan, onun hoşnut olmayacağı ve cehennemde sonsuz bir azapla karşılık vereceğini bildirdiği her türlü tavırdan titizlikle sakınır. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insansa, kimseye hesap vermeyeceğini zannederek her türlü kötülüğü kolaylıkla yapabilir. Bu beladan kurtulmak için öncelikle yapılması gerekense dinsizliğin ortadan kaldırılması ve insanlara Allah korkusunun ve Kur'an ahlakının öğretilmesidir. Şunu unutmamak gerekir ki devletine ve milletine karşı ayaklanıp bölücü faaliyetlerde bulunanlar kadar bu duruma seyirci kalarak imkanı olduğu halde devletine destek olmayanlar da aynı materyalist bakış açısını taşıyor demektir. Çekimser davranan kişilerin tek amaçları kendi hayatlarını devam ettirebilmektir. Kendilerine dokunmadığı sürece çevrelerinde olup bitenlerden rahatsız olmayan bu kişiler dinin insanlara kazandırdığı fedakarlık, kardeşlik, dostluk, dürüstlük ve hizmet anlayışından yoksundurlar. Bu kişilerin şerefli bir hedefleri yoktur. Hayatları boyunca sadece devletin imkanlarını tüketerek milletin karşı karşıya olduğu tehlikelerden habersiz bir şekilde kendi nefislerini tatmine çalışırlar. Oysa dinine bağlı, Allah'tan korkup sakınan, manevi değerlere önem veren, vatanına ve milletine hizmet etme şevki içinde olan bir kişinin bulunduğu topluma büyük hayırlar getireceği kesindir. Bu yüzden insanların gerçek dini öğrenmeleri ve Kur'an ahlakına uygun yaşamaları son derece önemlidir. İnsanların dünyadaki ve ahiretteki kurtuluşları için dinsizliğin yeryüzünden tamamen kaldırılması son derece önemlidir. Ve dinsizliğin yeryüzünden silinerek yerine Kur'an ahlakının yaygınlaştırılması da tüm inananların sorumluluğudur. Ben dindarım, diğer insanlar başlarının çaresine baksınlar demek samimi bir Müslümanın vicdanına sığmaz. Allah ayetlerinde iman eden her kişiyi, yakınlarını ve tüm insanları cehennem azabından korumakla yükümlü kılmıştır. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Tahrim Suresi 6. Bazı kimselerse ben dinsizlikle nasıl mücadele edebilirim ki diye düşünüyor olabilirler. Bu, şeytanın insanları oyalamak, Kur'an ahlakının yaşanmasını engellemek ve dinsizliğin dininin yayılmasında meydanı boş bırakmak için insanlara verdiği bir kuruntudur. Dinsizlikle mücadelede asıl olan, dinsiz felsefelerin ve fikir akımlarının bilimsel ve akli delillerle geçersizliklerinin ortaya konması, fikri alanda bunların çökertilmesidir. Çünkü fikri yönden çökmüş ve bilimsel olarak da dayanağı kalmamış bir ideolojinin peşinden hiç kimse gitmez. Dolayısıyla bu önemli fikir mücadelesinde her insanın yapabileceği bir hizmet mutlaka vardır. Hiçbir şeye imkan bulamayanlar da bu önemli mücadelede yer alan, hayatını buna adayan kimselere yardımcı ve destekçi olmalıdırlar. Örneğin dinsizlikle mücadele amacıyla yazılmış kitapların veya yazıların geniş bir çevre tarafından okunmasını sağlamak, bu kitaplarda yazanları çok iyi öğrenerek bunları herkese anlatmak, dinsizlikle mücadele eden, dinsizliğin fikrini çürüten bilgileri türlü yollarla dünyaya yaymak gibi hizmetler dinsizlikle mücadelenin birer parçasıdır. Unutmamak gerekir ki, Bediüzzaman'ın da belirttiği gibi, küfre rıza küfür olduğu gibi, dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir. Bu nedenle çekimser kalanlar, dinsizliğe karşı imkanı olduğu halde mücadele etmeyenler veya mücadele edenlere destek olacaklarına zorluk çıkaranlar, aslında bilerek veya bilmeyerek dinsizliğe destek olmakta ve onların işlerini kolaylaştırmaktadır. Samimi bir mümin hiçbir zaman bu önemli konularda çekimser kalmaz. Her zaman Allah'ın emrettiği konularda son derece duyarlı, atak ve kararlı davranır. Vicdanından dolayı bugün yeryüzünde zulüm gören, zayıf bırakılmış, aç, güvenliksiz yaşayan ve zavallı konumda olan her insanın sorumluluğunu üzerinde hisseder. Örneğin bugün Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve Filistin'de milyonlarca Müslüman sadece dinlerinden dolayı zulüm görmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Kosova ve Bosna'da yüz binlerce insan olmadık işkencelere maruz bırakılmış, yerlerinden yurtlarından edilmiş, dünyanın gözü önünde katledilmişlerdir. Sadece bazı Müslüman ülkelerde değil, dünyanın birçok yerinde insanlar, dinsiz gruplar veya dinsiz fikir akımları nedeniyle zulüm görmeye devam etmektedirler. Rusya'da yıllardır dinsiz nesiller yetiştirilmekte, dinsizliğin dini çok büyük bir hızla yayılmaktadır. Vicdan sahibi bir insan bunların hiçbirini gözü kapalı izlemez. İşte bu nedenlerden ötürü tüm Müslümanların dinsizliğin insanlık üzerindeki zulmünü kaldırmak için var güçleriyle mücadele etmeleri gereklidir. Dinsizliğin diniyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, Kur'an'da örnek olarak gösterilen Hazreti İbrahim'in metodudur. Hazreti İbrahim'in döneminde yaşayan insanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve her konuda bu sahte ilahlarından medet umuyorlardı. Hazreti İbrahim ise bu insanlara önünde eğildikleri putların hiçbir şeye güç yetiremeyen tahtadan yapılmış cansız varlıklar olduğunu hatırlatmış ve onların mantık ve muhakeme bozukluklarını tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Hazreti İbrahim'in kavmini sapkın inançlarından kurtarmak, yani onları uyandırmak için başvurduğu yöntemse Kur'an'da şöyle aktarılmaktadır. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Enbiya suresi 52-54. Andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Enbiya suresi 57-58. Ayetlerde haber verildiği gibi Hazreti İbrahim babasının ve kavminin gerçekleri göremeyecek kadar körleştiğini gördüğünde onların taptıkları putlara bir tuzak kurmaya karar vermiştir. Kavmi yanından uzaklaştığında taptıkları cansız putları kırarak onların akıllarıyla bulamadıkları açık bir gerçeği, cansız putların aciz oldukları ve bir şey yaratamayacakları gerçeğini kendilerine delille ispatlamıştır. Putperestler geri dönüp de Hazreti İbrahim'e neden putları kırdığını sorduklarında aldıkları cevapsa, içinde bulundukları akılsızlığı gözler önüne sermesi açısından son derece önemlidir. İnkarcıların bu durumları ayetlerde şöyle bildirilmiştir. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Enbiya suresi 62-65. Bu insanların andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin diyerek aslında gerçeğin farkında olduklarını belirtmeleri son derece önemli bir noktadır. Bu kavmin üyelerinin hepsi aslında putların konuşamayacaklarının bilincindedir. Putlarının hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini, cansız bir varlığa hayat veremeyeceklerini, evrende var olan kusursuz düzeni yaratamayacaklarını çok iyi bilmektedirler. Ancak atalarından devraldıkları dinsizlik mirası yüzünden ve Allah'ın varlığını inkar etmek için bu cansız varlıkları ilah kabul etmişlerdir. Dikkat edilecek olunursa Hazreti İbrahim döneminde yaşayan insanlarla günümüz puta tapıcıları arasında pek bir fark yoktur. O dönemdeki insanlar nasıl ısrarla tahta heykelleri ilah olarak kabul ediyorsa günümüzde de cansız atomlar, şuursuz doğa ve tesadüfler ilah olarak kabul edilmektedir. Günümüzde evrimciler ve materyalistler de tamamen buna benzer bir zihniyeti taşırlar. Evrimciler, şuursuz atomların bir araya gelerek kendi kendilerini organize ettiklerine ve tüm evrende şu anda var olan kusursuz ve muhteşem sistemleri oluşturduklarına inanırlar. Tıpkı Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi bugün hangi evrimciye sorsanız samimi olarak düşündüğünde canlılığın tesadüflerle oluşamayacak kadar karmaşık ve kusursuz olduğunu anlayacaktır. Ayrıca evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini, yani ezeli ve ebedi olamayacağını da onaylayacaktır. Ancak söz konusu kişiler bunu itiraf etmelerine rağmen son derece bağnaz bir tutum sergilemeye devam ederler. Hazreti İbrahim döneminde yaşayan putperestler gibi kendi sahte ilahlarını bırakıp Allah'a inanmalarının imkansız olduğunu dile getirirler. Evrimcilerin ve materyalistlerin atalarının dinine ne kadar körü körüne bağlı olduklarını anlamak için günümüz evrimcilerinden birkaçının bu yöndeki itirafına bakmak yeterlidir. Örneğin ünlü İngiliz zoolog ve evrimci Watson, evrimcilerin ellerinde evrimin gerçekleştiğine dair delilleri olmamasına rağmen neden hala bu teoriyi savunduklarını şöyle açıklamıştır. Evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni, bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değil, ancak diğer alternatifin yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Ünlü İngiliz bilim adamı Chandra Vikramasinghe ise Allah'ın inkar edilmesi için insanların beyinlerinin nasıl yıkandığını şöyle açıklamıştır. Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramıyla uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Ama şu anda Allah'a inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi evrimci bilim adamlarının doğru olmadığını bildikleri halde sadece Allah'ı inkar edebilmek için evrim teorisine ve materyalizme inandıkları kendi sözleriyle ortaya çıkmaktadır. Ve bu kişiler günümüzün önde gelen materyalist evrimcilerinden sadece birkaçıdır. Hazreti İbrahim nasıl putperestlerin putlarını kırarak ve dinsizliğin tüm dayanaklarını ortadan kaldırarak onların acizliğini ortaya koyduysa, günümüzdeki inananların da dinsizlerin ilah edindiği putları kırarak dinsizliği etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir. Tüm toplumlar için büyük bir tehlike olan dinsizliği etkisiz hale getirmek için öncelikle dinsiz akımların ideolojilerini ve savundukları fikri çok iyi tanımak gerekir. Çünkü ancak bu yolla söz konusu çevrelerin mantık bozuklukları, sapkınlıkları, devlete ve millete zarar verecek düşünceleri, bilime ve akla aykırı yönleri deşifre edilebilir. Ve bunun sonucunda bu dinsiz ideolojilerin ne kadar zayıf temellere dayandıkları, tutarsızlıkları da gözler önüne serilebilir. Ayrıca dinsiz ideolojileri yakından tanıyan vicdan sahibi kişiler bunların devlete ve millete verebilecekleri olası zararları önceden tahmin edebilirler. Ve bu sayede gerekli önlemlerin alınması için devlete destek ve yardımcı olacak bir faaliyet içine girilebilir. İkinci olarak materyalizmin ve evrim teorisinin geçersizliklerinin bilimsel delilleriyle ortaya konması gerekmektedir. Çünkü materyalizmi diğer dinsiz fikirlerden farklı kılan ve daha etkili olmasına neden olan unsurlardan biri bilimsel bir kılıf içinde halka sunulmasıdır. Bu nedenle günümüzde putperestlik ilkellik olarak adlandırılırken materyalizm ve evrim teorisi gerçekte putperestlikten hiçbir farkları olmamalarına rağmen sahte bir bilimsel saygınlık kazanmışlardır. Dolayısıyla materyalizmin ve evrim teorisinin aslında bilimle ve akılla çelişen fikirler olduğunun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Evrim teorisinin iddialarının tek tek ele alınarak tüm delillerinin aslında sahte olduklarının veya bu delillerin çarpıtılarak sunulduklarının insanlara anlatılması son derece önemlidir. Bunu yaparken en son buluşların, bilim dünyasındaki gelişmelerin an an takip edilmesi, dünyanın dört bir yanında evrim konusunda ortaya atılan iddiaların hiç atlanmadan bilimsel olarak çürütülmesi, her konuda çok bol delil sunulması gereklidir. Ayrıca bir noktayı daha belirtmekte yarar vardır. Aslında evrim teorisinin delil olarak öne sürdüğü birkaç konu vardır ve bunlar da daha en baştan çürütülmüştür. Ama evrimciler bunları sürekli bilimsel terimlerle süsleyerek farklı kişilerin kalemlerinden veya ağızlarından bilimsel bir kisve altında aktardıkları için yeni yeni deliller sunuyor gibi görünürler. Oysa halk açısından anlaşılmaz ifadelerle, bol Latince kelimelerle, sayfalarca yazdıkları gerçeklerin özüne bakıldığında bilimsel yönde hiçbir delil sunmadıkları anlaşılır. Materyalist çevreler halka kendi ideolojilerini telkin ederlerken dine karşı da saldırgan bir tutum sergilerler. Ancak bu çevrelerin dine saldırırken kullandıkları malzemeler ya tahrif edilmiş eski dinler ya da Müslümanlık adı altında yaşanan içine türlü hurafeler katıldığı için özünden tamamen uzaklaşmış bazı anlayışlardır. Oysa gerçek Müslümanlık bu çevrelerin hedef aldıkları tutucu din anlayışından tamamen farklıdır. Bu nedenle hurafelerle dolu dine karşı olarak Kur'an'da bildirilen gerçek dinin insanlara çok etkili ve yaygın bir şekilde anlatılması gerekir. Kur'an, içinde hiçbir çelişki bulunmayan ve Allah katından indirilmiş bir kitaptır. Bu gerçeğin delillerinin açıkça ortaya konmasının yanı sıra, Kur'an'da bildirilen ayetlerin ve anlatılan olayların insanlara aktarılmaları da son derece önemlidir. Bediüzzaman Said Nursi de, maddiyun ve tabiiyun felsefeleriyle mücadelede en etkili yolun Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak olduğunu çok defa belirtmiştir. Örneğin Emirdağ laikasında dinsizliğin getireceği tehlikelere karşı Kur'an ahlakının yaşanması ve yaşatılması gerektiğini şöyle bildirmektedir. Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan dinsizliğe, anarşistliğe, maddeciliğe karşı yalnız bir tek çare var. O da Kur'an'ın hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren bela, siyasi, maddi kuvvetlerle susmaz. Onu yalnızca Kur'an gerçekleri susturabilir. Dinsizliğin diniyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri de insanların çevrelerindeki iman hakikatlerini, Allah'ın varlığının ve yüceliğinin delillerini görebilmelerini sağlamaktır. Aklını ve vicdanını kullanan bir insan için Allah'ın varlığı çok açıktır. Allah, yarattığı her varlıkta sonsuz ilminin, aklının, gücünün delillerini insanlara göstermektedir. Ancak kimi insanlar yıllarca Allah'ı inkar etmeye yönelik bir telkin almışlardır. Çoğu insan da bu konuda kuşku içindedir. Dolayısıyla bu insanlara Allah'ın varlığının delillerini göstermek gerekir. Bu insanların sahip oldukları ön yargıları ve bağnaz tutumu kırmak için onlara Allah'ın varlığına dair deliller göstermek, her varlığı tek tek inceleyerek bunların en küçük bir parçasının dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğini açıklamak gerekir. Bu, tüm Müslümanların üzerine düşen büyük bir görevdir. Çevresinde gördüğü kusursuz sistemlerin tesadüfler sonucunda oluşamayacağı gerçeğini kavrayan bir insan içinse, dinsizlik tehlikesi ortadan kalkmış olur. Çünkü Allah'a iman eden bir insan, ona karşı sorumlu olduğunu ve bundan sonraki hayatını Allah'ın rızasını kazanmak için yaşaması gerektiğini de kavrar. Allah, Kur'an'da insanlara güzel ahlakı, adaleti, sevgi, şefkat ve merhameti, fedakarlığı, sabrı, diğer insanların çıkarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmayı, devlete saygı ve sevgiyle itaati, barış ve güvenliği sağlamayı, insanların arasını düzeltmeyi, fakir ve zavallıları koruyup kollamayı, çalışkanlığı, Allah rızası için hizmet etmeyi emreder. Bu özelliklerin hakim olduğu bir milletin nasıl bir üstünlüğe, refah ve huzur ortamına sahip olacağıysa açıktır. İnsanların büyük bir çoğunluğu Kur'an'da bildirilen gerçek dini tanımadıkları için onlara dinin insanlara sunduğu güzelliklerin anlatılması, asıl dini yaşamanın kolay ve insanın yaratılışına en uygun hayat olduğunun gösterilmesi gerekir. Böylece insanlar tüm dünyada yaşanan sorunların çözümünün Kur'an'da olduğunu da göreceklerdir. Dinsizlikle mücadele konusunda vicdanlı insanların birlik olması da etkili bir yöntemdir. Tüm Müslümanların dinsizliğin dinlerine karşı çaba harcamaları, imkanlarını birleştirerek devleti ve milleti el birliğiyle bu tehlikeden korumaları bir vatandaşlık görevidir. Her insan bu fikri mücadelede ne kadar çok hizmet ederse dinsizliğin yeryüzünden silinmesi ve böylece yeryüzünde fitne kalmaması da o kadar hızlı olacaktır. Birlik, imanlı insanlara hem maddi hem de manevi bir kazanç sağlar. Allah, müminlere birçok ayetinde birlik içinde davranmalarını ve aralarında çekişmemelerini emreder. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. İyiliği emredip kötülükten men etmek birbirlerinin velileri olan müminlere Allah'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Bu şerefli sorumluluktan haberdar olan her insanın önünde iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi, nasıl olsa bir yapan çıkar diye düşünüp kendini geride tutmak, ikincisi ise Allah'ın kendine yüklediği bu önemli sorumluluğun bilincine vararak hemen harekete geçmektir. İnananların önünde güzel bir örnek olarak bu konuda önce olan peygamberler ve salih müminler bulunmaktadır. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin ve onların yanlarındaki salih müminlerin tamamı dinsizlikle mücadele etmişlerdir. Dinsiz fikirleri yok etmek ve insanlara Allah'ın birliğini anlatmak için tarih boyunca çaba sarf etmişlerdir. Tebliğlerini insanlara ulaştırabilmek için de pek çok yolu denemişler ve bu uğurda hiçbir engel onları durduramamıştır. Bu kutlu insanların dinsizlikle mücadele konusundaki azimleri, kararlılıkları, sabırları ve cesaretleri tüm inananlara örnek olmalıdır. Allah, ayetlerinde buyurduğu üzere, iman eden ve diğer insanları da imana davet eden kullarıyla sadece iman ettim diyen ama bu imanın gerektirdiği mücadeleden kaçanların arasını ayıracaktır. Bir ayette, insanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar buyrulur. Ankebut Suresi 2. Bu nedenle vicdanlı her insan bir an önce harekete geçmeli ve vicdanının sesini dinleyerek vatanına, milletine hizmet için yollar aramalıdır. Bu program Harun Yahya'nın Dinsizliğin Diniyle Mücadele adlı kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.